Ayrım 4. Vukadin. Tarık gideli tam tamına bir hafta olmuştu. Onsuz kendimi yapayalnız hissediyordum. O güne yine sabahtan akşam 5'e kadar dersliğe kapanmış, teknik egzersiz çalışmıştım. Başım kazan gibiydi. Sınıfa saçtığım nota kağıtlarını toplayıp çantama sıkıştırdım. Tam dışarı çıkacağım sırada Vukadin kapının önünde belirdi. Gözleri kıpkırmızı kesilmişti. ''Sen iyi misin?'' diye sordum. Kapıyı usulca kapattı. ''Zamanın var mı?'' diye sordu. Gergindim. Belli ki biraz da içmişti. Dudaklarının titrediğini fark ettiğimde hayretler içinde kaldım. ''Tabii ki var.'' dedim. ''Hayrola, yoksa canını sıkan bir şey mi oldu?'' ''Vida gibi kafama takılmış durumdasın.'' dedi bir çırpıda. O anda yegane düşüncesini belli etmişti. Çok şaşırmıştım. ''Kalbimin sahibi var.'' dedim çatallaşan sesimle. ''Seni gördüğüm o günden beri unutamıyorum. Ne yapayım, elimde değil.'' dedi. Bana yaklaştı, elimi tutmaya çalıştı. Eli demir bir metal gibi soğuk ve kaskatıydı. Elimi hızla geri çektim. Ona karşı birden nefret duydum. Bütün vücudum öfkeden titremeye başladı. ''Bir daha sakın bana dokunayım deme.'' dedim sinirli sinirli. ''Şimdi defol git buradan.'' Önümde diz çöküp kollarını belime doladı. Ne bir söz söylüyor ne de hareket ediyordu. Güçlü kollarının arasında debelenmeye başladım. ''Allah aşkına bırak beni.'' dedim ağlarken. ''O kadar güzelsin ki.'' dedi. ''Kaç zamandır gözlerimin hapsindesin. Sana sevgimi söylemeyi hak etmiyor muyum? Ama ben başkasını seviyorum. Sırf sen beni istiyorsun diye benim de seni isteyeceğimi nereden çıkardın Vukadin? Kalbimde iki kişiye yer yok. Ne olur şimdi bırak da gideyim. Bana bir şans ver.'' ''Saçmalama, seni sevmiyorum ki sana bir şans vereyim.'' Başını kaldırıp bana baktı. Kıpkırmızı gözlerinde bir matem havası var gibiydi. Sesi tuhaf ve peltek çıktı. ''Aşkıma karşılık ver, yoksa...'' Bu tehditkar sözleri beni çoktan öfkelendirmeye yetmişti. ''Bana bak.'' dedim dişlerimi sıkarak. ''Senin gibi sefil bir erkeğin hayatımı mahvetmesine asla müsaade etmem. Ben Tarık'ı seviyorum, senin gibi zavallı bir sürüngeni değil.'' ''Şu haline bir bak. Diz çökmüş yerlerde sümüklü böcek gibi kıvranıp duruyorsun. Seni sevmiyorum.'' Dudaklarından dökülen sözlerden kan damlıyor dedi cılız bir sesle. ''Bu kadar zalim olamazsın.'' Öfkeden kan beynime sıçradı. Yüzüm kapkara kesildi. ''Kas kafalı erkekleri terbiye etmek gerektiğinde bir anda zalim oluveririm. Şunu aklına koy bir kere. Tarık sevgilim olmasaydı yine de seninle çıkmazdım. Kendi inancımdan olmayan biriyle sevgili olup aile şerefimizi beş paralık edemezdim. Duydun mu beni?'' Ansızın sessizlik oldu. Ellerini belimden çözüp ayağa kalktı. Gözlerinde öfke ve kinden başka bir şey yoktu. ''Bir gün seni hiç kimse elimden kurtaramayacak.'' dedi. Kupkuru ve tehditkar ses tonuyla. Sonra da arkasını dönüp sessizce odayı terk etti. Olduğum yere yığılıp kaldım. Dışarıda esen sonbahar rüzgarının ince ıslığı kasvetli odanın içinde yankılanıp duruyordu. O akşam sinirlerim bozuk eve döndüm. Teyzem beni o halde görünce şaşkın şaşkın yüzüme baktı. ''Ne oldu sana?'' diye sordu. ''Bu halin de ne böyle?'' Teyzemin boynuna sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladım. ''Hiç sorma teyzeciğim.'' dedim cılız bir sesle. ''Bugün başıma gelenlere inanamazsın.'' ''Ne oldu? Çabuk anlat.'' ''Sınıf arkadaşlarımdan biri bana kör kutuk aşık olmuş.'' dedim. ''Bugün de aşkını ilan etti.'' Teyzem kahkahayı bastı. ''Bunda ağlayacak ne var?'' Birçok erkeğin canını yakacağını ta küçüklüğünden belliydi. Senin gibi güzel bir kıza tek bir erkek aşık olmaz. Eminim ki birçok erkeğin başını döndürüyorsundur. Bu defaki kim? Bir Hristiyan. Ne? Dedi teyzem çığlık atarak. Emin eniştem Hristiyan biriyle çıktığını duysa adamcağınıza inme iner. Sen de bana çok iyi destek oluyorsun teyze dedim sinirli sinirli. Hiç merak etme, bugün bu meseleyi kökünden hallettim. Nasıl? Ona kalbimdeki iki erkeğe yer olmadığını söyledim. Teyzem bir anda gülme krizine girdi. Ah hayat dedi, sen nelere kadirsin. Ah ne güldüm ne güldüm. Sen bu sözleri kimden öğrendin bakalım? Kimden öğreneceğim? Tabii ki senden. Teyzem tek kelime söylemeden durdu. Bana birkaç saniye dikkatlice baktı. Benden mi? Dedi hayretler içinde kalarak. Evet, senden öğrendim. Her gece telefonda nişanlın Asım'a bu tür sözleri sarf edip duran sen değil miydin? Teyzem koltuğun üstünde duran küçük bordo yastığı alıp kafama fırlattı. Yoksa sen her gece bizi mi dinliyordun? Tito'nun kibrit kutusu evlerinde yaşadığımızı unuttum galiba teyzeciğim. Haliyle ister istemez konuşmalarınızı duyuyordum. Yaptığınız başka şeyleri de duymadım değil. Teyzemin yüzü pancar gibi kızardı. Hemen konuyu değiştirdi. Söyle bakalım, Hristiyan oğlan bu sözlerin üzerine ne cevap verdi. Ona bir şans vermemi söyledi. Ah, aptal erkekler dedi teyzem. Bu kokuşmuş türlerin hepsi böyle işte. Bir kadını elde edene kadar ağız ishali, o kadını elde ettikten sonra da kabız herifin teki olurlar. Dil şaklabanı bu oğlan tehlikeli arzularını aşk zannediyor galiba. Halbuki kadınlar kime aşık olacaklarını, kime aşık olmayacaklarını çok iyi bilirler. Teyze dedim usulca, ne var? Hazır konu ilişkilerden açılmışken ilk nişanlınla neden ayrılmıştın? Gözleri bir anda uzaklara dalıp gitti. Sonra da aşk ne yazık ki duyarlı bir his değil. Öyle kaba, öyle hoyrattır ki eline diken batması gibi yüreğini acıtır. İlk nişanlım en ezde benim yüreğime batan bir dikendi. Yüreğimi kanatıp gitti. Halbuki onu ne kadar çok sevmiştim. Ah, saf yürekli gençlik işte dedi. Ne oldu da gitti? Unutma, erkekler bir kadını başka bir kadın için terk eder. Bizim ilişkimizde de olan buydu. Geçen gün buna benzer sözleri Tarık da söylemişti bana. Erkekler nankördür Suada. Onlar için boş yere ışıklarımızı harcıyoruz. Gündüz onların yanında yanan bir ışık olduğumuzu göremiyorlar. İlla ki gece yatakta yanıp sönen fosforlu orospuların ışıklarını görecekler. Erkekler iyi niyetimizi hep kullandılar. Kullanmaya da devam ediyorlar. Sen de kendine dikkat et, daha toysun. Öyleyse ne yapmam gerekiyor? Bir an önce bir kırbaç edinmeye bak dedi gülerek. Ne kırbacı dedim şaşkınlıkla. Sırtına bindiğin tayı şimdiden kırbaçlamazsan günü geldiğinde seni sırtından kaldırıp atabilir. Erkeklerin tercih ettiği öteki kadınlara bir bak Suada. Hiç kendine sordun mu? Erkekler bu tür kadınları neden el üstünde tutuyorlar? Ben bu sorunun cevabını buldum. Çünkü erkekler hayatı yokuşa süren kadınlara tapıyor. Onlar için adeta deliriyorlar. Tarık'ı nasıl buldun teyze? Sence o da tehlikeli erkeklerden biri mi? İyi, hoş çocuk ama şimdiden ne söylesem boş. Onunla tanıştığım gün bende çok iyi bir izlenim bıraktı. Sahi onlar Berlin'den ne zaman dönüyorlar? Birkaç güne kadar. Ha, bu arada sana söylemeyi unuttum. Yarın sabah ablan nişanlısıyla birlikte buraya geliyor. Düğün için öteberi alacaklarmış. Gelsinler dedim. Hazır aklımdayken sana bir şey daha sorabilir miyim teyze? Ne var yine? Tarık döndüğünde acaba ona şu Sırp çocuktan bahsetsem mi? Teyzemin yüzünde buz gibi soğuk bir öfke belirdi. Sen delirdin mi dedi. Her zamanki gibi ketum ol. Yoksa erkekleri birbirine mi düşüneceksin? Sakın böyle bir şey yapma. Sakın ha. Şimdi kalk sofrayı hazırla bakalım. Çok yorgunum ve açlıktan neredeyse ölüyorum. Edina. Ertesi gün sabah 8 sularında uyandım. Odanın kapısı açıldı. Uyandın mı dedi teyzem. Gözlerimi ovuşturdum. Günaydın teyze dedim. Şimdi uyandım. Hayrola, sabah sabah hazırlanmış. Nereye gidiyorsun böyle? Hastaneye. Bugün günlerden cumartesi, öyle değil mi? Yine nöbetçiyim. Hadi sen de kalk. Bir an önce evi toparla. Ablan neredeyse gelmek üzeredir. Tamam dedim. Sen çık, ben de şimdi kalkıyorum. Saraybosna ile Milyevine arası 68 kilometre. Milyevine ile Foça arası da 12 kilometreydi. Yollar oldukça virajlıydı. Bu yüzden otobüsler Milyevine'den Saraybosna'ya yaklaşık 1 saatte gelirdi. Edina ablam 26 yaşındaydı. Pembe yanaklı, tombul yüzlüydü. Ancak liseye kadar okuyabilmişti. Liseden sonra üniversiteye gitmek istememişti. Milyevine'deyken ablamla sürekli tartışırdık. Annem ve babam tarafından sürekli kayrıldığımı iddia ederdi. Aslında pek de haksız sayılmazdı. Ben de o zamanlar şımarık bir kız çocuğuydum. Ablalarımı kızdırmak için babamın yanına sokulup "Baba, kızların arasında en çok beni seviyorsun, öyle değil mi?" diye sorardım. Babam da ablalarıma göz kırpıp "Tabii ki kızım, sen benim en değerlimsin." derdi. Allah var, ablam bir gün bile beni hiç kıskanmadı. Onun benimle olan derdi bambaşkaydı. Bana sürekli iş yaptırmak istiyordu. Ben de iş yapmaktan her defasında kaçıyordum. Ayrıca şöyle bir gerçek vardı. Evin küçüğüyseniz her zaman paranız vardır. Çocukluğumda ablamla para yüzünden de sık sık kavga ederdik. Bana verilen harçlıkları cam bir kavanozda biriktirir, kavanozu saklardım. Ablam da sakladığım paraları sanki kendi eliyle koymuş gibi her defasında bulur, kavanozun içinde ne var ne yoksa boşaltırdı. Küçük ablam 22 yaşındaydı. Ayşe'nin kumral saçları her zaman bir eşarpla bağlıydı. Garibin ağzı var, dili yoktu. Özellikle köylü, boşnak kadınların giydiği hafif kumaştan yapılmış kırmızılı, yeşilli, dimiye giymeyi çok severdi. Bir gün ani bir kararla lise 2. sınıftayken okulu terk etti. Bir daha okula geri dönmedi. Eli hamur işlerine çok yatkın olduğu için mutfaktan pek dışarı çıkmazdı. Her gün bir çeşit pita açardı. Bir gün sirnitsa pita, başka bir gün krompirüşa pita, diğer günlerde maslenitsa, tikvenitsa veya zelyanitsa pita, bazen de boşnak börek yapardı. Aslında ben de pita ve kek yapmayı Ayşe ablamdan öğrenmiştim. İkimizin ortak yanı ise çikolataya karşı olan zaafımızdı. O sırada telefon çaldı. Dalıp gittiğim düşüncelerden sıyrıldım. Sonra da yataktan fırlayıp salona koştum. Telefonun ahizesini kaldırıp kulağıma dayadım. Alo, çabuk televizyonu aç dedi teyzem. Ne oldu? Soru sorma, çabuk televizyonu aç. Heyecandan elim ayağıma dolaştı. Hemen televizyonu açtım. Haberleri sunan spikeri dinlemeye koyuldum. Sırpların kontrolü altındaki Yugoslavya, federal ordusunun Hırvatların yaşadığı kentleri bombalayacağı haberleri bize az önce ulaşan bilgiler arasında. Bugün de Vukovar'a doğru yola çıkan Yugoslavya federal ordusuna ait zırhlı araç konvoyunun yolları kesildi. Vişegrad bölgesinden geçmeye çalışırken Müslüman ve Hırvat siviller tarafından yola devam etmeleri engellendi. Bunun üzerine konvoydaki askerler sivil halkın üzerine ateş açtılar. Televizyonun sesini kıstım. Bu çok korkunç bir şey teyze dedim, kalbim küt küt atarken. Artık savaş kapıya dayandı dedi teyzem. Savaş kapıya nasıl dayanır? 20. yüzyılda Avrupa'nın orta yerinde savaş mı çıkarmış? Söylediklerini aklım almıyor. Bu hayatta her şey olabilir dedi teyzem. Sen tarih kitapları nasıl yazılır bilmiyorsun. Tarih kitapları insanoğlunun aklının almadığı savaşlarla doludur. İfeta teyzem hemşirelik yüksekokulunu bitirdikten sonra tarih fakültesinden de mezun olmuştu. Daha sonra aynı fakültede dünya tarihi üzerine master yapmıştı. Peki bundan sonra ne olacak diye sordum meraklı bir şekilde. Bence ok yaydan çıktı artık. Ne yazık ki tarih yeniden tekerrür edecek. Tekerrür edecek olan şey ne? Savaş, kan ve gözyaşı dedi teyzem buruk bir ses tonuyla. Telefonu şimdi kapatıyorum. Bir an önce işe koyulsan iyi edersin. Akşama görüşürüz. Telefonu kapattım. Büyük bir moral bozukluğuyla mutfağa girip işe koyuldum. Bir iki saat sonra kapı zili çaldı. Kapıyı açtığımda Edine ablam ve nişanlısı Fikret ağabey karşımda duruyorlardı. Hemen ablamın boynuna sarılıp ona büyük bir özlemle yanaklarından öptüm. Ağlama dedi gözyaşlarını silerken. Bizi yeniden kavuşturan Allah'a şükürler olsun. Bu sefer de Fikret abinin yanaklarından öptüm. Siz de hoş geldiniz dedim. Umarım yolculuğunuz iyi geçmiştir. Fikret abi ablamdan tam 3 yaş büyüktü. Oldukça da sempatik bir insandı. Kıvırcık siyah saçları bana her zaman komik gelmişti. Hoş bulduk dedi. Yolculuğumuz son derece keyifli geçti. Kapının önünde durmayın dedim. İçeri girin. Fikret abi elinde tuttuğu büyük küçük gri valizi içeri koydu. Ben ne yazık ki izninizi istiyorum dedi. Halletmem gereken acil işlerim var. Bari bir kahve içtikten sonra gitseydiniz diye üsteledim. Bırak gitsin dedi ablam. Yapılması gereken bir sürü iş var. Ağabeyine benden selam söylemeyi unutma Fikret. Bir şey olursa mutlaka beni ara. Fikret abi basamakları birer ikişer inerken biz de kapıyı kapatıp içeri geçtik. Adamcağıza bir kahve bile içirtmedin abla dedim sitemkar ses tonuyla. Bırak kahveyi dedi ablam yanağımı sıkarken. Sanki hayatında hiç mi kahve içmemiş. Şimdi anlat bakalım benim dünyalar güzeli kız kardeşim nasılmış? Sen hiç değişmeyecek misin abla dedim gülerek. Vallahi bu adamın senden çekeceği var. Aman dedi bir elini havada sallarken. Ben ondan çekeceğimi o benden çeksin. İfeta teyzemi görmüyor musun? İki kez nişanlandı. İkisinde de erkekler onu yüzüstü bırakıp gittiler. Sen aşktan ne anlarsın ki zaten? Şimdi bunları bir kenara bırak. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Aşık oldum dedim bir çırpıda. Ablam öksürüp tıksırmaya başladı. Mutfağa koştum bir bardak su getirdim. Al şu suyu iç dedim. Sudan bir yudum aldı. Sonra da az önce ne dedin sen? Aşık mı oldun? Çabuk söyle bakalım kim bu çocuk? Konservatuvardan biri. Kimlerden? Aman abla sanki kimlerden olduğunu söylesem tanıyacaksın. Bu çocuğun anası babası yok mu? Var ama ayrılar. Babası boşnak, annesi de sırf. Hatta annesi konservatuvarda benim piyano hocam. Annesi Sırp mı dedin sen? Ne var bunda abla? Anneniz Hristiyan, annesi Hristiyan olabilir ama babası Müslüman. Hiç merak etme sen. Çocuk sünnetli zaten. Ablam tekrar öksürüp tıksırmaya başladı. Su bardağını hemen eline tutuşturdum. Bu sefer sudan büyük bir yudum aldı. Yoksa gördün mü dedi nefes nefese. Kahkahayı bastım. Saçmalama be abla dedim. Ne görmesi? Bir gün konuşurken sünnetli olduğunu söylemişti. Ablam kuşku dolu gözlerle bana baktı. Bu bakışın altında yatan nedeni çoktan anlamıştım. Düşündüğün şey aramızda hiç olmadı dedim. Hala bakireyim. Derin bir nefes aldı. Evlenene kadar da olmasın zaten dedi. Biz gelenekçi bir aileyiz. Ailemizin itibarını ayaklar altına alamayız. Sen hiç merak etme abla. Namusumuza helal getirmem. Ablam koluma girdi. Şimdi biraz ondan bahset bakalım dedi meraklı bir şekilde. Nasıl bir çocuk? O tek kelimeyle inanılmaz bir abla. Keşke burada olsaydı da size tanıştırsaydım. Nerede şimdi? Geçen hafta annesiyle birlikte Berlin'e gitti. Hala da dönmediler. Çocuğun ismi ne? Tarık. Yakışıklı mı bari? Hem de çok. Belli dedi ablam hınzır hınzır gülerken. Oğlana abayı fena yakmışsın sen. Buna gönlüm kaymış desek daha doğru olmaz mı ablam? O sırada ablam şefkat dolu gözlerle bana bakıp içini çekti. Senin bir gün büyüyüp de aşık olacağın hiç aklıma gelmezdi dedi. Ona sımsıkı sarıldım. Şu dünyaya gözlerini açan her bebek zaman içinde büyüyor. Bir tek ben değil, hepimiz büyüdük abla. Bütün gün ablamla oradan buradan konuşup hasret giderdik. Akşama doğru teyzem işten yorgun argın eve döndü. Hoş geldin Edina dedi teyzem. Ablamın boynuna sarılırken evdekiler nasıllar? Çok iyiler dedi ablam. Size selam söylediler. Eksik olmasınlar. Sen nasılsın? Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor? Allah nasip ederse düğüne pek bir şey kalmadı. Bu ayın sonuna doğru evleniyoruz. Allah sizi bir yastıkta kocatsın. Hayırlı çocuklar doğurmanı nasip eylesin. Amin dedi ablam. Beni boş ver şimdi. Sen nasılsın teyze? Seni pek bir yorgun gördüm. İdare ediyorum işte dedi canı sıkkın bir tavırla. Nişan attığın için üzülmüyorsun değil mi? Sakın üzme kendini. Varımız yoğumuz bir tek sensin. Teyzem acı acı güldü. Seciyesi bozuk, ince hisleri olmayan kazma adamlar için üzülmeyi bir kenara bıraktım artık dedi. Teyzemin bu umutsuz hali kalbime bir bıçak gibi saplandı. Hemen konuyu değiştirmek istedim. Teyze dedim tebessüm ederek savaş ne zaman başlıyor? Ne savaşı dedi ablam şaşkın bakarak. Bu soruyu bana değil teyzeme sor. Çok yakın bir zamanda savaşın çıkacağını iddia ediyor. Şimdi çıkmasın da dedi ablam endişeli bir şekilde. Düğünüm var. Teyzem bana anlamlı baktı. Benimle geç dalgana afacan şey dedi. Unutma ki Tito çok uluslu Yugoslav halkına hem dinlerini hem de gerçek tarihlerini bilerek yasakladı. Bu yüzden okullarda siyasi tarih namına bir halt öğretmediler size. Her boşnak gibi sen de Tito'dan önce ve Tito'dan sonra yazılan resmi tarih yalanlarını okudunuz okulda. Ben savaş çıkacak diyorsam inanın. Kahkahayı bastım. Görüyor musun abla? Teyzem eskiden ilişki uzmanıydı. Şimdi de başımıza savaş stratejisti kesildi. Aşksız kalmak ne yazık ki teyzeme hiç yaramıyor. Sus dedi ablam kaşlarını çatarak. Savaşı kim çıkaracakmış teyze? Sırplar ve Hırvatlar. Neden ama? Teyzem içini çekti. Şimdi susun, beni dinleyin o zaman dedi. Ayrıntıya pek fazla girmeyeceğim. Sadece ana hatlarıyla anlatacağım size. Yugoslavya'yı bir arada tutan Tito'dan başkası değildi. İkiniz de biliyorsunuz onun kurduğu komünist rejim bundan tam 2 sene önce Doğu Bloğu ülkelerinin yıkılmaya başlamasıyla birlikte çözülmeye başladı. Artık hiç kimse Hırvatları, Sırpları, Boşnakları, Slovenleri, Makedonları ve Kosovalıları tek bir ülkenin bayrağı altında bir arada tutamaz. Muhtemelen çıkacak bir savaşta yok olan taraf da Boşnak halkı olacak. Tüylerim diken diken oldu. Teyzemin konuşmasını böldüm. Neden biz diye sordum korku dolu bir sesle. Çünkü dedi teyzem çıkacak bir savaşta Çetnikler ve Ustaşaların çekici ile örsü arasında kalacak tek millet Bosnalı Müslümanlardır. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım teyze. Müslüman olduğumuz için mi bizi yok etmek isteyecekler? Sadece Müslüman olduğumuz için değil, başka ne sebeple? Katolik, Macar ya da Alman göçmenlerin soyundan gelenler kendilerini Hırvat olarak tanımlıyor. Koca Alman devleti kendi ırkından gelen Hırvatları Sırplara kırdırmaz. Zaten Vatikan, Avusturya ve Almanya söz birliği etmişçesine Hırvatlar ve Slovenleri Yugoslavya'dan ayırmak istiyor. Ortodoks Rumen çingenelerin soyundan gelenler ise kendilerini Sırp olarak tanımlıyor. Koca Sovyetler Birliği de Ortodoks inancına sahip Sırpları Hırvatlara ezdirmez. Yani sizin anlayacağınız Sırpların ve Hırvatların başlarında birer hamisi var. Boşnakların hamisi kim peki? Bir zamanlar Osmanlı Türkleriydi. Bizleri yıllar önce yüzüstü bırakıp gittiler. Onlar bu topraklardan çekip gittikten sonra da Boşnak halkının hamisi diyeceği kimse kalmadı. O zaman din tek etken değilse, dedi ablam, bize düşman olmalarının asıl sebebi ne? Ezeli kin, dedi teyzem soğuk bir sesle. Çok yakın bir gelecekte Yugoslavya'nın dağılacak olmasıyla birlikte yıllar önce bu topraklara ekilmiş ezeli kinler de yeniden filizlenecek. Sırplar 1. Kosova Savaşı'nın intikamını Boşnaklardan almak isteyecekler. Yıllardır bunun hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. 1. Kosova Savaşı mı? Bizimle ne alakası var? O savaşta Sultan 1. Murat'ın önderliğindeki Osmanlı ordusu, Sırp kumandanı Lazar önderliğindeki Balkan ordusunu yenerek perişan etmiş. Hatta Osmanlı Sultanı 1. Murat iki tarafında büyük kayıplar verdiği bu muhabere sonrasında Allah bir daha böyle zafer göstermesin demiş. 1. Kosova Savaşı tarihte Sırp milliyetçiliğinin yeşerdiği ilk savaş olmuş. Bu savaşın intikamını da Boşnak Türklerinden alacaklarını yüzyıllardır söyleyip dururlar Sırplar. Ne saçma, dedim. Biz Türk değiliz ki, biz Müslüman Boşnaklarız. Teyzem güldü. Bu söylediklerini sen gel de Sırplara anlat. Tabii anlatabilirsen. Sırplar bizi Slav halkından, ırkından değil de Türk ırkından türediğimize inandırmaya çalışıyorlar. Peki Sırplar Hırvatlardan ne istiyor, dedi ablam. Onların aralarındaki husumet ne? Aralarındaki husumet 2. Dünya Savaşı'na dayanıyor. 2. Dünya Savaşı'nda Hırvatlar Almanların, Sırplar da Rusların saflarında yer aldı. Almanların büyük desteğiyle ustaşalar birçok Sırp'ı öldürdü. Hatta ustaşalar öldürdükleri Sırpları Müslümanların başına taktığı takkelerden giydirip Goriça çukuruna attı. İşte o gün bugündür Sırplar Hırvatlara kin güdüyor. Korkunç bir şey bu, dedim. Dur, dedi teyzem, anlatacaklarım daha bitmedi. Geçen sene Aralık ayında Slovenler cumhuriyetlerinin bağımsız ve özerk bir devlet haline gelip gelmemesi için bir referandum yaptı. Hatırlıyorum, dedim. Slovenlerin %90'ından fazlası sandık başına gitmişti. Doğru, dedi teyzem. O referandumda lehte oy verenler oranı %89'du. Slovenlerin bağımsızlık yönünde atmış olduğu bu adımın arka perdesinde ise Almanya vardı. Bunun üzerine bu yılın başında Sırp komünistlerin yeni lideri Slobodan Milošević, eğer Yugoslavya'nın federe devlet yapısı yerine daha serbest bir konfedere düzen getirmeye yönelik herhangi bir girişim olursa Hırvatistan ve Bosna'nın bütün bölgelerini ilhak etmeye teşebbüs edeceğini açıkça söyledi. Pardon teyze, dedim. Sözünü yine böldüm ama benim kafama bir şey takıldı. Sırplar gerçekten 1. Kosova Savaşı'nın yenilgisinin faturasını bize mi kestiler? Evet, dedi teyzem. Sırplar Kosova yenilgisini hiçbir zaman unutmadılar. Hatta 2 sene önce yüz binlerce Sırp 1. Kosova Meydan Muharebesi'nin 600. yıl dönümünü anmak için Kosova'nın başkenti Priştina dışındaki Gazi Mestan muhabere alanında toplandı. O günlerde Sırpların milli duyguları galeyene getirilmişti. Söz konusu muhaberede ölen Prens Lazar'ın kemikleri elden ele dolaştırılmış. Priştina'nın güneyindeki Gračanica'da bulunan manastırın avlusunda toplanan Sırplar ibadet etmek için kuyruklar oluşturmuşlardı. Hazreti İsa'nın, Prens Lazar'ın ve Slobodan Milošević'in ikona tarzında hazırlanmış posterleri de satışa sunulmuştu. O gün muharebe alanındaki törende Sırp lider Milošević de vardı. Milošević'e Ortodoks Kilisesi'nin siyah cübbeli metropolitleri ile ünlü Sırp şarkıcıları da eşlik ediyordu. O gün Miloševiç oradaki yüz binlerce Sırba şöyle seslenmişti. 600 yıl sonra yine savaşlara ve kavgalara giriştik. Elbette silahlı mücadeleler değil bunlar. Ancak günün birinde yine silahlar bu mücadelenin dışında bırakılamayacaktır. Miloševiç bu konuşmasını bitirdiğinde yer yerinden oynamıştı adeta. Sırplar hep bir ağızdan savaş şarkıları söylemeye başlamışlardı. Şimdi korkmaya başladım dedim. Baksanıza tüylerim diken diken oldu. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı dedi teyzem gülerek. Anlattığın şeylerden korkmadım desem yalan söylemiş olurum dedi ablam. Böyle bir savaş bizim sonumuzu getirmez mi? Teyzem korkudan sararıp solmuş yüzümüze baktı. Sonra da bizi yatıştırmaya çalıştı. Siz gerçekten korkmuşsunuz dedi. Hiç korkmayın. Birleşmiş Milletler geçen ay Yugoslavya topraklarının tümü üzerine geçerli olacak bir silah ambargosu koydu. Teyze dedi ablam. Biz Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç nasıl bir insan? Babam onu öve öve bitiremiyor. İkisi de aynı kafadalar dedi gülerek. Eniştemin İzzetbegoviç'i öve öve bitirememesi son derece normal bir şey. Eniştem imam. İzzetbegoviç de dini yönlere ağır basan bir siyaset adamı. İzzetbegoviç iyi bir lider mi sence? Bizi çıkacak olası bir savaştan koruyabilir mi? Bence Aliya İzzetbegoviç iyi bir lider değil ama çok iyi bir bilge. Aliya İzzetbegoviç'in Boşnakları çıkacak olası bir savaştan koruyabileceğine doğrusu pek ihtimal vermiyorum. Neden böyle düşünüyorsun dedim bir anda panikleyerek. O zaman bizi kim koruyacak? Yugoslavya Federal Ordusu muazzam silah stoklarına ve gelişmiş bir silah sanayisine sahip. Bu silahlar Federal Ordu'da etkin bir konumda bulunan Sırpların elinde bulunuyor. Bence Allah Boşnakların yardımcısı olsun. Boşnakların bugünden sonra ayakta durabilmesi için bilge bir krala değil silaha ihtiyacı var. Edina ablamın canı fena halde sıkılmıştı. İçim bayıldı dedi ayağa kalkarken. Bir şeyler yemeye ne dersiniz? Teyzemin gözlerinin içine baktım. Haydi teyze dedim. Sırplar ve Hırvatlarla arkadaş olmamız düşman olmamızdan çok daha iyidir. Edina ablamı daha fazla üzmeyelim. Kızcağız yakında evleniyor. Saraybosna'ya düğün alışverişine geldiğini de unutmayalım. Teyzem ayağa kalktı. Haklısın Suada dedi. Sen de kusura bakma Edina. Senin de içini kararttım. Siz en iyisi söylediklerimi boş verin. Ben çok acıktım. Milyevina'dan getirdiğin şu lezzetli pitaları ısıtın da yiyelim. Ayşe özellikle senin için yaptı teyzeciğim dedi ablam. Kuzucuğumun elleri dert görmesin. O nasıl? Her zamanki gibi içe kapanık yaşıyor. Babam galiba ona Foça'da bir pita salonu açacak. Vallahi eniştemi takdir ediyorum dedi teyzem. İmam olmasına rağmen bayağı ileri görüşlü bir adam. Sahi bu arada sormayı unuttum. Fikret ne yapıyor? Ne yapsın teyze? Başında ana yok, baba yok. Bir tek ağabeyi var. Zavallı her işe kendi koşturuyor. Teyze dedim hınzırca gülerek. Bil bakalım eniştem bugün yine ne giymişti? Yoksa kumaş pantolon mu? Evet dedim kahkaha atarken. Pantolonunu hem de jilet gibi ütülüydü. Edina ablam elinde tuttuğu peçeteyi bana fırlattı. Siz geçin dalganızı dedi. Sizin nişanlımla alıp veremediğiniz ne? O anda İfeta teyzem gülme krizine girmişti. Maşallah ütüsü de iyi dedi. Onun yaptığı ütüyü ben kadın halimle bile yapamıyorum. Ablam adeta burnundan soluyordu. Siz benim aşkımdan ne istiyorsunuz dedi. Ütüsünü dedi teyzem katıla katıla gülerken. Akşam akşam ikinizle de uğraşamayacağım dedi ablam. Elindeki pitayı masanın üstüne koyarken. Hadi buyurun. Teyzem ablama sarılıp pembe yanaklarından öptü. Sakın alınma dedi şaka yapıyoruz. Şimdi sofraya oturup karnımızı bir güzel doyuralım.